Ayrım 20, sayfa 173. Gece ansızın uyanan Yakov bir değişiklik olduğunu fark etti. Öncelerin ne olduğunu kavrayamadı. Belki hava sakinlemişti. Geminin pek sallanmadığını hissetti. Sonra değişikliğin motorlarda olduğunu anladı. Sonu gelmeyen sarsıntının yerini hafif bir mırıltı almıştı. Yatağından çıkıp Alex'in yanına gitti ve çocuğu sarstı. "Kalksana," diye fısıldadı. "Git başımdan. Dinle, gemi durmuş." "Bana ne? Gidip bakacağım ben. Hadi sen de gel." "Uyuyorum." "Bütün gün uyudun zaten. Karayı görmek istemiyor musunuz?" "Karaya gelmiş olmalıyız. Gemi denizin ortasında niye dursun?" Yakov Alex'in üzerine iyice eğilerek tatlı dille aklını çelmeye çalıştı. "Işıkları görürüz belki. Amerika'yı görürüz. Gelmezsen göremezsin ama." Alex'i iç geçirdi. Ne yapacağına karar veremeden yatağında biraz döndü. Yakov son kozunu oynadı. "Akşam yemeğinden bir tane patates aşırdım," dedi. "Benimle yukarı gelirsen sana veririm." Alex'e öğlen de akşam da ağzına lokma koymamıştı. Patates cennet meyvesi gibi geldi. "Tamam tamam," diyerek doğruldu. Ayakkabılarını bağlamaya başladı. "Hani patates?" "Önce yukarı çıkacağız." "Çok pisliksin Yakov." Ranzalarında uyanan çocukların yanından parmak uçlarına basa geçip merdiveni tırmanarak güverteye çıktılar. Dışarıda hafif bir esinti vardı. Küpeşteden eğilip ufukta şehrin ışıklarını görmeye çalıştılar ama çizgisi bile görünmeyen ufukta yıldızlardan başka bir şey yoktu. "Ben bir şey göremiyorum," dedi Alexey. "Hadi ver patatesi." Yakov hazineyi cebinden çıkardı. Alexey oracığa çömelip soğuk patatese bir aç hayvan gibi yumuldu. Yakov dönüp kaptan köşküne baktı. Camından radar ekranını yaydı. Yeşil ışık ve nöbet tutan birinin silüeti görünüyordu. Seyir subayı. Ne görüyordu acaba tek başına beklediği kartal yuvasından? Alexey patatesi bitirmişti. Ayağa kalkıp "ben yatmaya gidiyorum," dedi. "Mutfağa gidip başka yiyecek bakabiliriz." "Bir fare daha görmek istemiyorum." Alexey el yordamıyla ilerlemeye başladı. "Hem üşüdüm de." "Ben üşümedim." "Sen kal o zaman burada." Tam merdivenin başına vardıklarında bazı çatırdılar işittiler. Güvertede bir anda ışıkla doldu. Gözleri kamaşan çocuklar oldukları yerde kaldılar. Yakov Alex'i elinden tutup kaptan köşküne giden basamakların altına çekti. Orada çömelip basamakların arasından baktılar. Sesler duydular ve iki adamın projektörlerin altına doğru yürüdüklerini gördüler. İkisi de beyaz solum giymişti. Birlikte eğilip bir şeye asıldılar. Bir kapak sürtünerek açılırken metal cırıltısı koptu. Açılan kapaktan da mavi bir ışık fışkırıyordu. Projektörlerin altında mavi ışık kan donduran bir göz bebeği gibi parladı. "Hay ben böyle tamirciyim," dedi adamlardan biri. "Hayatı düzeltemezler bunu." İki adam doğrulup uzaktan gelen gök gürültüsüne kulak kabarttılar. Yakov da yukarı baktı. Gök gürültüsü yaklaşıyordu. Artık gümbür gibi değil de ritmik bir sese dönmüştü. İki adam projektörlerin altından çekildi. Ses tam tepelerine kadar geldi ve havayı hortum gibi karıştırdı. Alexei elleriyle kulaklarını kapatıp iyice büzüldü. Yakov büzülmedi. Helikopterin ışıklı alanına doğru alçalıp güverteye inişini gözlerini kırpmadan seyretti. Tulumlu adamlardan biri iki büklüm eğilerek helikoptere doğru seyretti. Kapısını ardına kadar açtı. Yakov içeriği göremiyordu. Tam karşısında merdivenin direği vardı. Karanlıktan usulca çıkıp direğin gerisini görebileceği kadar güvertede ilerledi. İçeride pilottan başka bir erkek yolcu görebildi. "Hey," diye bir ses geldi yukarıdan. "Evladım." Yakov yukarıya bakınca seyir subayının kaptan köşkünden kendisine seslenmekte olduğunu gördü. "Ne işin var orada? Çabuk yukarı çık. Başına bir şey gelmeden fırla." Tulumlu adam da çocukları görmüş onlara doğru yönelmişti. Pek memnun olmadığı belliydi. Yakov merdivenleri koşa adım tırmandı. Hemen peşinden de panik halindeki Alexey. "Hiç mi aklınız çalışmıyor? Helikopter inerken güverteye çıkılır mı?" diye bağırdı seyir subayı. Alexey'in kıçına bir şaplak atıp ikisini de dümen haline çekti. İki sandalye gösterdi. "Oturun ikiniz de." "İzliyorduk sadece," dedi Yakov. "Bir kere sizin yatakta olmanız lazım." "Ben uyuyordum zaten," diye vızıldadı Alexey. "Bu zorla kaldırdı beni." "O helikopterin pervanesi kafanıza çarpsa ne olur biliyor musun?" "Ha biliyor musun?" Seyir subayı eliyle Alexey'in incecik boynunu keser gibi yaptı. "Bu olur. Koparır verir kafanı. Her yerde karnevan olur. Fıskiye gibi. Dalga mı geçiyorsun sanıyorsun? Ben bile burnumu uzatmıyorum güverteye helikopter inerken. Ha yok siz kafamız koparsa kopsun diyorsanız buyurun ben mani olmayayım." Alexey hıçkırarak "ya ben zaten uyumak istiyorum," diye ağladı. Helikopter tekrar kükreyince dönüp baktılar. Gökyüzüne yükselirken pervanenin rüzgarıyla adamların üzerindeki tulumların dalgalandığını gördüler. Helikopter yavaş yavaş 90 derece döndükten sonra havada süzüldü ve karanlık geceye karıştı. Gürültüsü uzaklaşan fırtına gibi uzun süre gökyüzünden silinmedi. "Nereye gidiyor?" diye sordu Yakov. "Ben nereden bileyim?" dedi seyir subayı. "Helikopter yaklaşırken haber veriyorlar. Geminin başına rüzgara verip duruyorum. O kadar." Kumanda panelindeki düğmelerden birini çevirdi. Işıklar aniden söndü. Güverte yine karanlığa gömüldü. Yakov burnunu pencereye dayadı. Helikopter gürültüsü kesilmişti. Dört bir yanda denizin karanlığından başka bir şey yoktu. Alexey hala ağlıyordu. "Sus bakalım artık," dedi seyir subayı. Alexey'in omzuna bir şaplak attı. "Koskoca adamsın. Karı gibi ağlanır mı?" "Peki helikopter niye geliyor?" diye sordu Yakov. Bir şey almaya. Niye almaya? Ne bileyim, dur diyorlar, duruyorum. Kim? Kıç kamaradaki yolcular. Yakov'u camın önünden çekip kapıya doğru itekledi. Hadi yatağınıza bakayım, işim gücüm var benim. Yakov Alexei'nin peşinden kapıya doğru yürürken gözü radar ekranına takıldı. O ekranın başına daireler çizerek dönen parlak çizginin karşısında birçok defa dalıp gitmiştim. Şimdi yine önünde durmuş parlak çizgisinin daire içinde tur atmasına bakıyordu. Ekranın kenarındaki küçük beyaz bir noktayı o zaman fark etti. Bu başka bir gemi mi diye sordu şu ekranda görünen. Tam işaret ettiği sırada üzerinden çizgi geçen nokta iyice parladı. Ya ne olacaktı? Hadi git işine. Çocuklar dışarı çıkıp demir basamakları tıngırdatarak indiler. Yakov tekrar yukarıya baktığında kaptan köşkünün penceresinde yeşil pırıltıyı ve seyir subayının silüetini gördü. Baktı, baktı ve artık biliyorum helikopterin nereye gittiğini dedi. Piotr ve Valentin kahvaltıda yoktu. Geceleyin ayrıldıklarının haberi Yakovların kamerasına da ulaştığı için Yakov kahvaltıda diğer çocukların karşısına oturduğunda neden kimsenin ağzını bıçak açmadığını biliyordu. Hiçbiri neden Piotr ile Valentin'in gemiden ilk ayrılanlar olduğunu, neden ilk onların seçildiğini anlayamıyordu. Daha başından beri Piotr'ın sona kalacağını, belki de özellikle eblez çocuk isteyen garip bir aileye gideceğini düşünmüşlerdi. Gruba Riga'da katılan Valentin ise eli yüzü düzgün ve aklı sayılırdı. Ama yaşça küçüklerin bildiği gibi gizli bir sapıklığı vardı. Geceleri ışıklar söndükten sonra küçük çocukların yataklarına donsuz girer, bak nasıl kazık gibi deyip ellerini tutarak zorla kendini eğletirdi. Ama gitmişti işte. Valentin Piotr'la birlikte onları seçen ailelerin yanına gittiler demişti Nadia. Şimdi geriye kalanlar diğerleriydi. Yakov ile Alexei akşamüstü güverteye çıkıp helikopterin indiği noktaya uzandılar. Gökyüzünün çelik mavisine dalıp gittiler. Ne bir tek bir bulut vardı ne de helikopter. Güneşte ısınmış güverteye yatınca kedi yavruları gibi mayıştılar. Düşünüyorum da dedi Yakov gözlerini açmadan. Annem hayattaysa ben başkasına evlatlık olmak istemiyorum. Hayatta değil ki. Hayatta olabilir. O zaman neden gelip aramadı seni? Belki arıyordu şimdi ama ben denizin ortasındayım ve kimse beni bulamaz. Radarı olsa neyse ben Nadia'ya söyleyeceğim beni geri götürsün. Yeni anne istemiyorum ben. Ben istiyorum dedi Alexei bir an sustuktan sonra. Sence benim bir kusurum mu var diye sordu. Yakov kahkaha attı. Geri zekalısın, başka kusur lazım mı? Alexei cevap vermeyince Yakov başını kaldırdı ve arkadaşının ellerini yüzünü kapattığını, omuzlarının sarsıldığını görünce şaşırdı. Hey dedi Yakov, ağlıyor musun? Hayır. Ağlıyor musun? Hayır. Bebek gibisin, şaka yaptım oğlum, geri zekalı değilsin. Alexei tor top olmuştu. Adada çok belliydi. Ses çıkarmıyordu ama Yakov göğsünün sarsılarak inip kalktığını görebiliyordu. Yakov bu durumun karşısında ne yapacağını, ne diyeceğini bilemedi. Elbette aklına gelen kız gibi ağlıyorsun diye dalga geçmek oldu ama tuttu kendini. Alexei hiç böyle görmemişti. Kendini biraz suçlu hissediyor, biraz korkuyordu. Şaka yapmıştı alt tarafı. Ne vardı ki bu kadar ciddiye alacak? Gel aşağı inip ipte sallanalım diyerek Alexei'nin böğrünü dürttü. Alexei öfkeyle Yakov'un elini itip ayağa fırladı. Gözleri nemlenmiş kızarmıştı. Ne derdin var oğlum senin dedi Yakov. Niye benim yerime o aptal Piotr'ı seçtiler? E beni de seçmediler. Ama ben özürlü değilim diye bağırdı Alexei ve koşarak güverteden uzaklaştı. Yakov kıpırdıksızca oturdu. Bileğinde biten sol koluna baktı. Ben de özürlü değilim diyebildi. At filin önüne dedi. Çarkbaşı Kubiçev. Hep bu hamleyi yapıyorsun. Hiç yenilik denemez misin? İcat çıkarmaya lüzum yok. Her seferinde yeniyorum seni. Hadi sıra sende. Yakov satranç tahtasını çevirip bir o taraftan bir bu taraftan baktı. Dizlerinin üstüne çöküp hizalı duran piyonları bir uçtan süzdü. Hücum pozisyonu almış siyah zırhlı askerlerin komut beklediklerini hayal etti. Ne yapıyorsun oğlum sen dedi Kubiçev. Vezirin sakalı varmış gördün mü? Ne? Vezir diyorum sakallı gibi duruyor bak. Kubiçev homurdandı. Üstündeki gömleğin furfurları onlar. Oynayacak mısın artık? Yakov veziri tahtaya bırakıp bir piyona uzandı. Bir kareye bıraktı. Kaldırdı. Başka kareye bıraktı. Tekrar kaldırdı. Çevrelerinde cehennemin motorları gümbürdüyordu. Kubiçev'in ilgisi dağılmıştı. Bir dergi açmış sayfalarını karıştırıyordu. Makyajlı suratlara bakıyordu. Amerika'nın en güzel yüz kadını arada bir homurdanıp bu mu güzel üstüne para verseler çıkmam diyordu. Yakov veziri tekrar alıp B4'e koydu. Tamam. Kubiçev Yakov'un hamlesine bakıp burun kıvırdı. Sen niye hep aynı hata yapıyorsun? Neden vezirini erken sürüyorsun? Dergi yere atıp piyonunu hareket ettirmek için öne eğildi. Derginin sayfasındaki yüzü Yakov o zaman gördü. Bir kadın. Sarı saçının bir tutam yanağına dökülmüş bir kadın. Buruk bir tebessüm. Karşısındakine değil uzaklara bakan gözler. Annem bu dedi Yakov. Ne? Benim annem bu işte. Dergiye uzanırken sehpa diye kullandıkları kasayı devirdi. Satranç tahtası alt üst oldu. Piyonlar, vezirler, filler hep etrafa saçıldı. Kubiçev dergiyi Yakov'un önünden kaptı. Hasta mısın oğlum? Ver dergiyi diye haykırdı Yakov. Annesinin fotoğrafını eline geçirmek için adamın kolunu tırmalıyordu. Versene. Oğlum musun Deli misin? Annen değil o. Annem işte, hatırlıyorum yüzünü. Aynı böyleydi işte. Tırmalama beni, dur bakayım. Versene ya. Tamam al, al bakalım. Annen değil o senin. Kubi çevirdi ergeyi kasanın üzerine koydu. Gördün mü? Yakup fotoğraftaki yüze baktı. Her ayrıntısı tam hayalindeki gibiydi. Başının yana atışı, yanaklarındaki gamzeler, ışığın saçına vuran duruşu bile aynıydı. Annem bu dedi. Yüzünü hatırlıyorum. Yüzünü herkes hatırlar. Kubiçek fotoğrafının altında yazan listeyi gösterdi. Michael Pfeiffer, film artisti, Amerikalı. Adı bile Rusça değil. Ama tanıyorum onu. Rüyamda gördüm. Kubiçek güldü. Aklı donuna kaçmış bütün oğlanlar görür. Dağılmış satranç taşlarına baktı. Şu hale bak. Bütün piyonları bulursak iyi. Sen devirdin. Sen topla bakayım. Yakov kımıldamadı. Gözlerini fotoğraftan ayıramadan rüyasındaki suratın ona nasıl gülümsediğini düşündü. Kubiçev homurdanarak yere döküp etrafa dağılmış taşları toplamaya başladı. Yüzünü görmüşsündür bir yerde, televizyonda, dergide filan. Sonra unutmuşsundur. Bir gecede rüyana girmiştir, o kadar. İki fil ve bir veziri tahtayı bırakıp sandalyeye çöktü. Yüzü kıpkırmızı olmuştu, nefes nefese kalmıştı. Tık tık kafasına vurdu. Beyin bir muamma. Gerçek hayattan aldıklarını çevirip yuvaya sokuyor. Sonra anlayamıyoruz. Hangisi rüya, hangisi gerçek? Ben de bir rüyamda kendimi mükellef bir sofranın başında görüyorum. Bir kuş sütü eksik. Sonra bir açıyorum gözümü, yine bu lanet olası gemideyim. Dergiyi alıp Michel Pfeiffer'in bulunduğu sayfayı ayırttı. Buyur senin olsun. Yakov sayfayı aldı ama bir şey söylemedi. Elinde tuttu sadece. Baktı. Annemmiş gibi yapmak istiyorsan ne ala. Bir ergenden her türlü fenalık beklenir. Topla şimdi taşları. Hop, nereye gidiyorsun? Yakov resmi sıkıca tutarak cehennemden kaçmıştı. Güverteye çıkınca korkuluklara yaslanıp yüzüne denize döndü. Resim buruş buruş olmuş, rüzgarda çırpınıyordu. Baktığında sımsıkı tuttuğu için gülümseyen dudakların ortasında bir kat yeri oluştuğunu gördü. Resmin bir köşesini dişleriyle tutup sayfayı yırttı. Yetmemişti, yetmiyordu. Gözleri dolmuş, soluk soluğa kalmıştı ama hiç sesi çıkmıyordu. Sayfayı avını parçalayan bir hayvan gibi dişleriyle paramparça ederek kırpıkları rüzgara savurdu. Dişleyecek kağıt kalmadığında elinde tuttuğu parçaya baktı. Tek bir göz vardı. Altında parmaklarıyla bastırdığı yerde tek bir gözyaşı tanesi gibi parlayan kırışık olmuştu. Parçayı fırlattı, süzülerek denize düşüşünü izledi. Elisine merdiven dayamış, östrojenin parıltısı kaçınca yüzünü kuruyup kaşık kadar kalmış bir kadındı Bernard Katka. Sırf bu yüzden bir kadını çirkin bulamazdı. Kadının çekiciliği cildinin ışıltısında, saçının pırıltısında değil, gözleriyle anlattıklarındaydı ona göre. Bu açıdan bakınca baş döndürücü 70'likler tanımıştı bunlardan. Biri de annenin ölümünden sonra yakınlaştığı hiç evlenmemiş teyzesi Margaret'ti. Kaska'nın Margaret teyzesine kahveye gideceği günleri iple çekmesine ortalığı Lungis pek anlam veremezdi herhalde. Lungis ve Ekürisi'ne göre bir kadın menopozla birlikte finish çizgisini geçtirme bakılacak hali kalmazdı. Biyolojiyle alakalıydı bir yerde. Erkekler enerjilerini ve spermlerini doğurgan olmayan bir dişi harcamamalıydı. Lungis, Kaska'nın Brenda Heine ile görüşmeyi kabul etmesine sevinmiş olmalıydı. Menopoz sonrası kadınların dilinden Kaska'nın anladığını söylerken, cinayet masasında sadece onun menopozlu kadınları dinleyecek sabrı ve gücü olduğunu anlatmak istiyordu. Kaskas da son 15 dakikadır tam bunu yapıyor. Brenda Haney'i ipe sapa gelmez suçlamalarını dinliyordu. Kadının söylediklerini takip etmesi kolay değildi. Somut olaylarla maneviyatı birbirine karıştırıyor. Aynı cümle içinde hem nur ilmesinden hem de morfin şırıngasından söz edebiliyordu. Kadın azıcık sevimli olsa Kaska bu garip görüşmeden bile memnun olabilirdi. Ama Brenda Haney sevilecek biri değildi. Mavi gözlerinde sıcaklık yoktu. Öfkeliydi ve öfkeli insanlar güzel olamıyordu. Bu olayı hastanede de bildirdim, dedi kadın. Doğruca genel müdürleri Bay Par'a çıktım. Soruşturma yapılacağına söz verdi. Ama üstünden 5 gün geçti, ses seda yok. Her gün aradım. Müdüriyetten soruşturmanın sürdüğünü söylediler. Ben de yetti artık dedim, emniyeti aradım. Önce onlar da beni başlarından savmaya kalkıştılar. Geçten bir polis memuruyla görüştürdüler ama ben hep en yetkiliyle konuşurum. Her sabah dua ettiğim Tanrı gibi. Cinayet masasında da en yetkili sizmişsiniz. Kaska gülmemek için kendini zor tuttu. Adınızı gazetede okudum, dedi Brenda. Bahçede de ölü bulunan doktor hakkındaki haberlerde. Doktor Levy mi kastediyorsunuz? Evet, madem o hastanesinin girdisini çıktısını biliyorsunuz, benim de sizinle konuşmam gerekir, dedim. Kaska az daha içini çekti, son anda fark etti. Kadın bunu haklı olarak bıkkınlık gibi yorumlardı. Mektubu görebilir miyim, dedi. Brenda çantasından katlı bir kağıt çıkarıp üzerinde daktilo ile yazılmış bir tek satır vardı. Teyzen eceliyle ölmedi, bir dost. Zarf var mıydı? Brenda zarfı da çıkardı. Üzerinde sadece Brenda Heine yazıyordu. Zarf kapatılmış, sonra yırtılarak açılmıştı. Bunu kimin göndermiş olabileceğini biliyor musunuz, diye sordu Kaska. Hiçbir fikrim yok. Hemşirelerden biri olabilir. Olayı iyi bilen biri. Teyzenizin ölümcül kanser hastası olduğunu söylediniz. Belki de eceliyle ölmüştür. O zaman neden göndersinler bu notu? Biri başka bir şeyler biliyormuş. Biri bu işin araştırmasını istiyor. En çok da ben. Teyzenizin cenazesi nerede şimdi? Huzur bahçesi diye bir cenaze evine nakletmişler. Alelacele göndermişler bana sorarsanız. Kimin kararıydı bu? Yakının talimat vermesi gerekir. Teyzem ölümünden önce talimat vermiş. Hastaneden öyle dediler yani. Teyzenizin doktorlarıyla konuştunuz mu? Belki durumu açıklık getirebilirler. Konuşmamayı tercihlik ederim. Neden? Şu durumda onlara güvenebileceğimi sanmıyorum. Anladım. Kaska nihayet içini çekti. Kalemini çıkarıp defterine temiz bir sayfa açtı. Bana teyzenizin doktor adlarını söyleyebilir misiniz? Sorumlu hekim Doktor Colin Whiting'ti. Ama bana öyle geliyor ki bütün kararları asistanı veriyordu. Asıl o araştırılsın. Adı ne? Doktor Dimat diyor. Kaska şaşırarak başını kaldırdı. Abigail Dimat diyor mu? Kısa bir sessizlik oldu. Kaska Brandon'ın hayretinin yüzünden okudu. Kadın temkinli bir ifadeyle demek onu tanıyorsunuz dedi. Kendisiyle konuşmuştum başka bir konuda. Bu olaydaki kararınızı etkilemeyecektir değil mi? Kesinlikle hayır. Emin misiniz? Brenda Kaska'nın sinirine dokunan bir bakış attı. Kaska kolay sinirlenen biri olmadığından bu kadına neden bu kadar tepki duyduğunu merak etti içten içe. Lunges tam o sırada masanın yanından geçti. Yüzündeki ifadeye ancak acı tebessüm denilebilirdi. Aslında bu kadının ifadesini Lunges almalıydı. Metanet ve sükunet konularında çok iyi bir ders olurdu ona. Kaska ben her zaman objektif hareket etmeye çalışırım Bayan Haynay dedi. O zaman Doktor DiMatteo'yu dikkatle soruşturun. Neden özellikle onun üstünde duruyorsunuz? Tözimin ölümünü isteyen oydu. Ayrım 20, sayfa sonu 182.